Ayrım 4, sayfa 40. Ama 913. gece olunca demiş ki, bu dokunuşla seyirmiş, ayağıyla havayı dövüp müthiş bir yerlenme koparmış ve uyanınca iki gözünü birden açmış. Şehzadeyi görüp ayağını gıdıklayarak tedirgin olmasına, onun neden olduğunu anlayınca ayağının birini kaldırmış ve yüzüne karşı bir saat kadar süreyle bir seri yerlenme salıvermiş. Ve herhalde 4 fersahlık bir yöredeki tüm canlı varlıkları zehirlemiş. Gerçekten Elmas da bu cehennemi fırtınadan sadece taşıdığı silahların erdemiyle kurtulmuş. Dev El Simurg birikimini tüketince kıç üstü oturmuş ve şaşırarak şehzadeye bakmış. Ve o da ne ey Ademoğlu sen benim kıçımın gümpürtüsünden gebermedin mi diye haykırmış. Bunu söyledikten sonra gence daha yakından bakmış ve silahlarını görerek çabucak ayağa kalkmış. Ve ona benim davranışımı bağışla efendim diyerek önünde saygıyla eğilmiş. Ve gelişini bana bir köle aracılığıyla bildirseydin bedenimin bütün tüylerini yoluna sererdim. Benim tüm olarak iradem dışında seni bu tarz selamlayışımı unutacağını umarım. Ve yine seni hangi önemli işin hiçbir insan veya hayvanın ulaşamayacağı buraya gelmeye zorladığını lütfen söyle ki girişiminde başarı sağlamak üzere sana yardımcı olayım demiş. Şehzade Elmas içtenliği hakkında El Simurg'a güvence verdikten sonra hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm öyküsünü ona anlatmış. Sonra da ey uçanların babası ben buraya yardımını sağlayarak okyanusları aşıp Vakak kentine ulaşmak için geldim demiş. El Simurg Elmas'ın öyküsünü işitince elini ilkin yüreğine sonra da dudaklarına ve alnına götürmüş ve başım üzerine gözüm üzerine demiş. Sonra da azıklarımızı hazırladıktan sonra gecikmeksizin Vakak kentine gidelim. Bunun için buradaki ormanda yaşayan yaban eşeklerini avlamaya çıkacağım ve bunların etlerinden kavurma, derilerinden de tulum yapacağım. Ve ikimiz için gerekli her şeyi sağlayacağım. Sen benim sırtıma ata biner gibi bineceksin. Seninle birlikte uçacağız. Böylece seni 7 okyanustan geçireceğim. Yorgunluktan gücüm tükenince Vakak kentine ulaşıncaya kadar bana kavurma ve su vereceksin diye eklemiş. Ve bu konuşmaya uygun olarak hemen ava gitmiş ve her biri bir okyanus geçerken yenmek üzere yaban eşeği yakalamış ve bunlardan söz konusu kavurma ve tulumları hazırlamış. Sonra Elmas'ın yanına geri dönmüş, boynuna astığı bir heybeye yaban eşeği kavurmalarını koyduktan ve 7 tulumu kaynak suyuyla doldurduktan sonra onları da omzuna yerleştirmiş. Şehzade Elmas kendini böylece Dev El Simurg'un omuzlarında tünemiş görünce kendi kendine işte bir filden daha iri bir dev ve kanatları olmadığı halde benimle birlikte uçmaya hazırlanıyor. Vallahi daha önce hiç görmediğim şaşılacak bir şey bu demiş. Böylece düşündüğü sırada ansızın bir kapının aralığından esen rüzgar gürültüsüne benzer bir ses işitmiş. Ve bu devin karnının göze çarpar biçimde şişmeye başladığını ve çabucak bir kubbenin boyutlarına ulaştığını görmüş. Ve bu rüzgar gürültüsü biraz sonra devin karnının şiştiği ölçüde bir demirci körüğünün seslerine dönüşmüş. Birdenbire El Simurg ayağını yere vurmuş ve bir anda tüm yüküyle birlikte bahçenin üzerinde havalanmış. Sonra suyun içindeki yengeç gibi ayaklarını oynatarak göğe yükselmeyi sürdürmüş. Uygun bir yüksekliğe ulaşınca batı doğrultusunda düz bir çizgide yol almaya başlamış. Ve kendine karşın rüzgarla istemediği bir yüksekliğe sürüklendiğini duyumsayınca şiddet ve süre bakımından değişik bir 2-3 ya da 4 yerlenme kopararak durumu düzeltmiş ve aksine yitirdiği hava karnını boşaltınca başının açık menfezleriyle yani ağzı, burnu ve kulaklarının tüm gücüyle içine hava dolduruyormuş. O zaman hemen mavi göğe yükseliyor ve kuş hızıyla doğru çizgide yol alıyormuş. Böylece kuşlar gibi suların üzerinden süzülerek birbiri ardından okyanusları geçmişler ve 7 denizden her birini geçtikçe sağlam toprak üzerine inerek bir süre dinlenmişler. Ve yaban eşeği kavurması yemişler ve tulumlardan su içmişler. Bu sırada dev gezi yorgunluğunu üzerinden atmak için birkaç saat uyuyor ve yeniden uçma gücü kazanıyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 914. gece olunca demiş ki, bu sırada dev gezi yorgunluğunu üzerinden atmak için birkaç saat yatıp uyuyor ve yeniden güç kazanıyormuş. Ve hava aşılarak geçirilen 7 günün sonunda bahçelerin ortasında uyuklayan bembeyaz bir kentin üstüne ulaşmışlar. Ve uçan Simurg Elmas'a Bundan böyle seni oğlum yerine koyuyorum ve seni buraya kadar taşımak için katlandığım yorgunluktan pişman değilim. Şimdi seni kesinlikle Vakkak kenti olan ve aradığın Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasındaki ilişkiler nelerdir sorununa kuşkusuz çözüm bulacağın bu kentin en yüksek taraçasına bırakacağım demiş. Sonra da evet, Mühre Sultan'ın fil dişi yatağının altında bulunan Kara Zenci'nin kenti burasıdır ve sen burada bütün bu karmaşık işin yaratıcısı olan Zenci'nin neyi kastettiğini öğrenebilirsin diye eklemiş. Ve bunları söyleyerek yavaş yavaş içindeki havayı boşaltarak Şehzade Elmas'ı incitmeden söz konusu taraçaya indirmiş. Ve ondan izin alarak kendisine sakalından bir tutam kıl vermiş ve sakalımın bu tüylerini üstünde özenle sakla ve onlardan hiç ayrılma. Başına kötü bir iş gelirse ve de bana her ihtiyaç duyduğunda ister seni o kötülükten kurtarmak için olsun, ister seni bulduğum yere geri götürmek için olsun, bu tüylerden birini yakman yeter. Beni gecikmeksizin karşında bulursun demiş ve oracıkta yeniden şişinmiş ve rahatlık ve ivedilikle konutuna doğru uçarak yol almış. Elmas da bu taraçada oturarak ne yapacağını düşünmeye başlamış. Kendi kendine evde oturanlara görünmeksizin bu taraçadan nasıl aşağı ineceğini sorarken merdivenden kesinlikle bu konutun sahibi olduğu anlaşılan eşsiz güzellikte bir delikanlının çıktığını ve kendisine doğru ilerlediğini fark etmiş. Delikanlı selam vererek onun yanına yaklaşmış ve yüzüne gülerek taraçama gelişinle bana ışıklı bir sabah bağışladın ey insanoğullarının en güzeli deyip ona hoş gelişler dilemiş. Elmas da ey sevgili genç, ben senin hoş görünüşünle güne başlamış olmakla mutlu bir Ademoğluyum. Bahtım yönelttiği için burada bulunuyorum ve işte kutsanmış konutunun üzerinde bulunuşum hakkında sana söyleyebileceğim bu kadardır diye yanıt vermiş. Böylece konuşarak delikanlıyı bağrına basmış ve ikisi de birbirine dostluk yemini vermiş ve birlikte konut odasına inmişler ve yine birlikte yiyip içmişler. İki güzel varlığı birleştiren ve yolları üzerindeki güçlükleri gideren ve karmaşıklıkları çözen Tanrı'ya övgüler olsun. Elmas ile Vakak kentinin sultanının gözdesi ve adı Ferah olan delikanlı arasındaki dostluk bu yoldan kesinlikle pekişince Elmas ona "Dostum Ferah, sen sultanın gözdesi ve yakın dostu olduğun ve bu durumda da bu ülkenin işleri hakkında hiçbir şey senden gizli kalamayacağına göre acaba bana dostluk hatırına sana bir külfet yüklemeyecek olan bir hizmette bulunur musun?" demiş. Genç Ferah da "Başım üstüne gözüm üstüne dostum Elmas, söyle ne istediğini, eğer sana pabuç yapmak için derimi satmam gerekiyorsa sevinç ve memnunlukla bunu da yaparım." diye yanıt vermiş. O zaman Elmas da ona "Bana sadece Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasındaki ilişkilerin ve aynı münasebetle Çin'i Maçın hükümdarı Şah Kamus bin Temmuz'un kızı Mühre'nin fil dişi yatağının altında yatan zencinin bu konuda üstlendiği rolün ne olduğunu açıklayabilir misin?" demiş. Elmas'ın bu sorusunu işiten genç Ferah'ın yüzü birdenbire değişmiş. Benzi sapsarı olmuş ve bakışı bulanmış. Sanki ölüm meleği Azrail'in karşısında bulunuyormuş gibi titremeye başlamış. Elmas da onu bu durumda görünce ruhunu yatıştırmak ve korkusunu sindirmek için en tatlı sözleri harcamış. Genç Ferah da onu "Ey Elmas, bil ki Şah tüm kentte oturanlara ve gelip geçen yolculara Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı'ndan söz etmeyi ölüm tehdidiyle yasakladı. Çünkü Servi kesinlikle bizim Şahımızın adıdır. Çam Kozalağı da Sultan Hanımımızın. İşte bu korkunç mesele hakkında bütün bildiğim bu kadardır. Şah Servi ile Sultan Çam Kozalağı arasındaki ilişkiye gelince bunu bilemem. Aynı şekilde bu belalı işte sözü edilen zencinin rolü hakkında da bir şey söyleyemeyeceğim. Seni memnun etmek için bütün söyleyebileceğim ey Elmas ancak Şah Servi'nin kendisinin bu sırrı bilebileceğidir. Ben sana seni saraya Şah'ın önüne götürmeyi öneriyorum. Sen onun teveccühünü kazanmakta noksanlık göstermezsen belki de o zaman bu güç sorunu doğrudan doğruya kendin çözüme ulaştırırsın." diyerek sözünü bitirmiş. Elmas da bu girişiminden dolayı dostuna teşekkür etmiş ve onunla Şah Servi'yi ziyaret etmek üzere gün saptanmış. Ve beklenilen an gelince el ele tutuşarak iki melek gibi birlikte saraya gitmişler. Şah Servi Elmas'ın içeri girdiğini görünce içi ferahlamış ve ışımış. Bir saat bir süreyle hayran baka kalmış ve ona yaklaşmasını buyurmuş. Elmas da Şah'ın huzuruna gelmiş ve saygı ve hayırlı dilek sunmalardan sonra Elmas ona hediye olarak ucunda bir inci asılı sarı amberden bir tesbih sunmuş. Servi bundan çok memnun olmuş ve bu hediye yüreğimize hoşnut etti diyerek onu kabul etmiş. Sonra, ey zarafetle donanmış genç, buna karşılık benden ne dilersen dileyebilirsin, dileğin hemen yerine getirilecektir demiş. Elmas, duymayı ümit ettiği bu sözleri işitince, ey zamanın şahı, Tanrı beni senden köle olmaktan başka bir lütuf istemekten korusun. Bununla birlikte eğer bana izin verirsen ve yaşamımı bana bağışlayacaksan, yüreğimde olanı sana söyleyeceğim diye yanıt vermiş. Sultan Servi de ona, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 915. gece olunca demiş ki, yüreğimde olanı sana söyleyeceğim diye yanıt vermiş. Sultan Servi de ona konuşma izni ve güvence verince Elmas, efendim, sağırlar ve körler bizim gözlerimiz ve kulaklarımızla algıladığımız şeyleri algılayamadıklarından dolayı felaketlere uğramazlar. Çünkü beni şimdiki hale koyan kulaklarımla işittiğim şeylerdir. Zira ey evrenin sığınağı, şimdi sana anlatacaklarımı duyduğum o kötü günden beri ne mutluluk ne de uyku yüzü gördüm diyerek onu yanıtlamış. Ve kendisine en küçük ayrıntıları bile atlamadan bütün öyküsünü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Sonra da ve baht, şimdi beni senin ışıklı varlığın karşısına çıkarmak lütfunu esirgemeyince, ey zamanın şahı ve sen bana önemli bir vaat olarak istediğimi yerine getireceğini söylediğine göre, senden şahımız ile hanımız Sultan Çamkızola arasındaki ilişkinin ne olduğunu ve aynı zamanda Çin'i maçın hükümdarı Şah Kamus bin Temmuz'un kızı Mühre Sultan'ın fil dişi yatağı altındaki kara zencinin bu işte ne gibi bir rolü bulunduğunu açıklamanı duymak isterdim diye eklemiş. İşte Elmas, Vakak kentinin sultanı Şah Servi'ye bunları söylemiş ve Şah Servi'nin Elmas konuştukça göze batar şekilde yüzü kadar tavrı da değişmiş. Elmas konuşmasını tamamlayınca Servi bir ateşe dönüşmüş ve gözlerinde alevler tutuşmuş ve içindeki ateş göğsünde fokurdamaya başlamış ve her bakımdan mangal üzerindeki öfkeli bir kazan gibiymiş ve hiçbir ses çıkarmadan bir an öylece kalmış ve ansızın felaket üzerine olsun ey yabancı, başım üzerine yemin ederim ki sana canını bağışlayacağıma söz verdiğimden ötürü benim için kutsal olmasaydın şu anda başını gövdenden ayırtırdım diyerek patlamış. Elmas da ona, ey zamanın şahı, münasebetsizliğinden dolayı köleni bağışla. Ben bunu sadece izin verdiğin için söyledim. Şimdi ise böyle söylesem bile bana verdiğin sözden dolayı dileğim karşısında boyun eğmekten başka türlü davranamazsın. Çünkü huzurunda bulunurken bir dilekte bulunmamı sen istemiştin ve bildiğin o şey de beni ilgilendiren tek şeydir demiş. Şah Servi Elmas'ın bu sözlerini duyunca şaşkınlık ve umutsuzluğun sınırına ulaşmış. Ruhu bazen Elmas'ın ölümünü arzulamaya yönelmiş, bazen de verdiği sözü yerine getirmeye. Ama onda ağırlık kazanan daha çok ilk düşündüğü olmuş. Bununla birlikte geçici olarak bu niyetine egemen olmuş ve Elmas'a, ey Şems Şah'ın oğlu, neden beni boşu boşuna yaşamını rüzgara kaptırtmaya zorluyorsun? Kafanı işgal eden tehlikeli fikri terk edip ülkemin yarısı da olsa benden başka bir şey istesen daha iyi olmaz mı demiş. Ama Elmas, ey Servi Şah, başka şey dilemek içimden gelmiyor diyerek ısrar etmiş. O zaman Şah ona, bunda hiçbir uygunsuzluk yok. Bununla birlikte bil ki öğrenmek istediğin şeyi sana açıklarsam çaresiz başını vurduracağım demiş. Elmas da ona, başım üstüne gözüm üstüne ey zamanın şahı, bilmek istediğim şeyi, yani Efendimiz Şah Servi ile hanımınız Sultan Çamkızıla arasındaki ilişkilerin ve zenci ile Sultan Mühre işinin ne olduğunu öğrenince abdestimi alacak ve başı kesilerek öldürülmeye hazırlanacağım demiş. Bunu duyan Servi'nin içinde saklamayı yelediği bir sırrı açıklamak zorunda kalacağından ve Elmas'ın kesin ölümüne de neden olacağından epeyce canı sıkılmış. Bundan dolayı bir saat kadar bir sürede başı eğik ve burnu uzamış halde kalmış. Bunu izleyerek taht salonunu muhafızlara boşalttırmış ve onlara işaretle bazı buyruklar vermiş. Muhafızlar dışarı çıkmışlar ve biraz sonra bir muhafız elinde değerli taşlarla süslenmiş, kızıl meşinden yapılma tasmasından tutarak sığırcık renkli tazı cinsinden güzel bir köpek getirmiş. Sonra da merasimle murabba şeklinde büyük bir goblen halıyı yere sermişler. Murabba eşkenar dikdörtgen. Ve tazı gelip halının köşelerinden birine oturmuş. Bunu izleyerek salona 12 kanlı Habeşi'nin dikkatli bakışları altında bulunan, ortalarında narin bedenli, elleri arkasına bağlanmış, harika bir kadın bulunan esireler girmiş. Ve bu esireler kadını halının karşı köşesine oturtmuşlar ve önünde içinde zenci kellesi bulunan bir tabak koymuşlar. Bu kelle yeni kesilmiş ve tuz ve hoş kokulu bitkilerle korunmuş gibi görünüyormuş. Sonra şah yeni bir işaret yapmış ve hemen sarayın aşçı başısı, görünümü ve tadı hoş çeşitli yemek tabakları taşıyan yamakları ardında çıkagelmiş. Hizmetkarlar bütün bu tabakları bir örtü üstünde tazanın önüne koymuşlar. Hayvan bütün bunları yiyip doyunca geri kalanını kötü nitelikli pis bir tabağa doldurarak elleri bağlı olan güzel kadının önüne koymuşlar. O da ilkin ağlamaya başlamış, sonra gülmüş ve gözlerinden akan yaşlar incilere ve dudaklarındaki tebessümler güllere dönüşmüş. Habeşiler de bu incileri ve gülleri yavaşça toplayıp şaha sunmuşlar. Bu iş bitince şah Servi Elmas'a, "Şimdi sıra ya palayla ya da iple senin ölümüne geldi," demiş. Ama Elmas, "Evet, kuşkusuz ey şah, bununla birlikte bundan önce gördüğüm şeyin açıklanmasını isterim senden, ondan sonra ölürüm," demiş. Bunun üzerine şah giysisinin eteğini sol ayağının üzerine kaldırmış ve çenesini sağ elinin avuç içine dayarak şöyle konuşmuş. "Bil ki ey Şems Şah'ın oğlu, şurada elleri ardına bağlanmış olarak gördüğün ve gözyaşları ve gülüşü incilere, güllere dönüşen genç kadının adı Çam Kozalağı'dır ve benim eşimdir. Ve ben Şah Servi, Vakak Kenti denen bu ülkenin hükümdarıyım." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 916. gece olunca demiş ki, "Bil ki ey Şems Şah'ın oğlu, şurada elleri ardına bağlanmış olarak gördüğün ve gözyaşları ve gülüşü incilere güllere dönüşen genç kadının adı Çam Kozalağı'dır ve benim eşimdir ve ben Şah Servi, Vakak Kenti denen bu ülkenin hükümdarıyım. Tanrı'nın günlerinden bir gün avlanmak üzere kentin dışına çıkmıştım. Orada içimi yakan bir susuzluğa kapıldım. Çölde yitip gidenler gibi su aramak için her yanda dönüp dolandım. Birçok zahmet ve üzüntüden sonra eski zamanlarda kazılmış karanlık bir sarnıç buldum. Ve sarnıcı bulmamdan dolayı artık yerimden kıpırdayacak halim kalmadığı halde yüceler yücesi Tanrı'ya şükürler ettim. Bununla birlikte Tanrı'nın adını anarak yıkık ve göçükler dolayısıyla yaklaşım sağlanması güç olduğu halde bu sarnıcın kenarına kadar ulaşmak başarısını sağladım. Sonra külahımı bir kova gibi kullanarak ve sarığımı bir ip gibi belime bağlayarak sarnıca indim. Külahımın suya çarpmasından duyduğum sesten bile yüreğime ferahlık doldu. Ama ne yazık ki ipi birdenbire çekince elime bir şey geçmedi. Çünkü külah sanki içine bütün musibetler dolmuşçasına ağırlaşmıştı. Onun yerinde kıpırdatmak için büyük gayret sarf ettim ama başarı sağlayamadım. Ve umutsuzluğun sınırına ulaşarak ve ağzımı dilimi kurutan susuzluğa da artık dayanamayarak Tanrı'dan başka başvurulacak güç yoktur. Ey bu sarnıçta konutunu kurmuş bulunan varlıklar, ister cinni olun ister Ademoğlu, Tanrı'nın bir garibine acıyın, bırakın da kovamı yukarı çekeyim. Ey bu kuyunun ünlü sakinleri, nefesim tükendi ve soluğum ağzımdan çıkmaz oldu," diye haykırdım. Ve böylece çektiğim işkenceyi haykırıp epeyce inildemeye koyuldum. Sonunda kuyudan şu sözleri vurgulayan bir ses duydum. "Yaşam ölümden değerlidir. Ey Tanrı'nın kulu, eğer sen bizi bu kuyudan çeker çıkarırsan seni ödüllendiririz." Bunun üzerine bir an için susuzluğumu unutarak gücümden ne kaldıysa toparladım ve çırpınarak ağırlığıyla birlikte kovamı çekip kuyudan çıkardım. Bir de bakıp gördüm ki bedenleri yay gibi eğrilmiş ve bir çuvaldızın yurdundan geçebilecek kadar zayıf, çok yaşlı iki kör kadın parmaklarıyla kovama sımsıkı sarılmış duruyorlar. Gözleri göz yuvalarına gömülmüş, çeneleri dişsiz, saçları tarazlanmış pamuk gibi. Merhamet duyarak ve sonunda susuzluğumu unutarak onlara bu eski sarnıçta yaşamalarının nedenini sorunca bana, "Ey yardımsever genç adam, bir zamanlar Efendimiz olan birinci katmandan ecinnilerin şahının gazabına uğradık. Bizi gözümüzden etti ve bu kuyuya attı. İşte şimdi biz sana duyduğumuz minnetle ne isteyeceksen yerine getirmeye hazırız. Bununla birlikte biz ilk insana bizi körlükten nasıl kurtaracağını anlatacağız. Bir kez iyileşince dile bizden ne dilersen," dediler. Ve de "Buradan pek uzak olmayan bir yerde falan mevkide bir ırmak var. Onun kıyılarında falan yerde bir inek her zaman otlamaya gelir. Gidip bu ineğin taze mayısından al, getir ve bizim gözlerimize sür. O anda gözlerimiz açılacaktır. Ama bu inek ortaya çıkınca ondan saklanmak gerek. Çünkü seni görürse dışkılamaz," diyerek sözlerini sürdürdüler. O zaman ben verilen talimata uyarak söz konusu edilen ve daha önce dolaştığım sırada hiç görmemiş olduğum bu ırmağın kıyısına doğru yöneldim. Tanımlanan yere ulaştım ve sazlıkların arkasına gizlendim. Pek gecikmeden sudan gömülmüş gibi beyaz bir ineğin çıktığını fark ettim. İnek havayı solur solumaz bolca dışkıladı. Sonra otlamaya başladı. Bunu izleyerek yeniden ırmağa girip gözden kayboldu. Hemen yerimden kalktım ve beyaz ineğin mayısını topladım ve sarnıca döndüm. Ve bu mayısı yaşlı kadınların gözlerine sürdüm. Hemen gözleri açıldı ve dört yana bakmaya başladılar. O zaman ellerimi öptüler ve bana, "Efendimiz, servet mi istersin, sağlık mı yoksa bir parça güzellik mi?" dediler. Ben de hiç kararsızlık duymadan, "Halalarım, cömert Tanrı, bana zenginlik de verdi, sağlık da. Güzelliğe gelince hiç kimse yüreğimi doyuracak ölçüde ona sahip değildir. Siz bana sözünü ettiğiniz güzelliği verin," diye yanıt verdim. Bana, "Başımız üzerine, gözümüz üzerine, biz sana onu sağlayacağız. Bu güzel şey bizim şahımızın kızıdır. O tıpkı bahçenin gülen gül yaprağı gibidir. Hayır, gülün ta kendisidir. Bahçede yetişen bir gül ya da yaban gülü. Gözleri bir sarhoşun gözleri gibi baygındır. Bir tek öpüşü en karasından bin hüznü yatıştırır. Genel görünümündeki güzelliğe gelince güneş onun karşısında yenik düşer, ay yanar tutuşur ve tüm gönüller tükenir. Onu çok seven anası babası da her an kendisini bağırlarına basar ve günlerini onun güzelliğine hayran olarak başlarlar. İşte o olduğu gibi tüm gizli güzellikleriyle senin olacak ve onun keyfini süreceksin. O da senden alacağını alacak." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.